Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ben Deniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun hocam ile birlikte Derviş'in Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, tarikatlar konusundan devam ediyor idik. En son Mevleviye tarikatına gelmiş idik. İnşallah dinleyicilerimizle bugün Mevleviye tarikatından başlayarak kendileriyle paylaşacağız. Tevessül ile alakalı bir soru gelmişti son programımızda. Onunla alakalı dinleyicilerimizi bilgilendirmiştik. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu vesileyle sizlerden gelen sorulara da dervişingunluğu@erkamradio.com adreslerinden ulaştıracağınız soruları, cevapları aramaktayız. Kıymetli hocam, Mevleviye tarikatına inşallah bugünkü programımıza başlamış olalım. Buyurun hocam.
Evet, Mevleviye, Hazreti Mevlana'nın, Mevlana Celaleddin Rumi'nin ismine nispet edilen bir tarikat. Hazreti Mevlana'dan sonra onun talebeleriyle devam eden tasavvuf yoluna Mevlevilik veya Mevleviye denmiştir. Mevlana'nın asıl memleketi Afganistan'ın Belh şehri. Küçük yaşta Belh'ten ailesiyle birlikte göç ediyor Hazreti Mevlana. O yıllarda belki 8-10 yaşlarında bir çocuk. Belh'ten Afganistan'dan yola çıkıyorlar. İran üzerinden Şam'a geliyorlar, Şam'dan Anadolu'ya ve Anadolu'da en son bu aile Konya'da yerleşiyor. Bu yolculuk esnasında İran'dan geçerken Nişabur şehrinde Mevlana'nın ailesi Feridüddin Attar isimli meşhur bir şeyh vardır. Tezkiyetül Evliya isimli eserinde müellifi. Bu Feridüddin Attar Hazretlerinin misafiri oluyorlar. Orada misafir kaldıkları gece Mevlana, yani küçük Mevlana, bir rüya görüyor. Rüyasında yaşlı bir zat kendisine 6 dallı bir gül hediye etmiş. Veya üzerinde 6 tane gül olan bir gül dalı hediye etmiş. Hazreti Mevlana o zamanlar işte ufak çocuk, 8-10 yaşlarında, uyanıyor ertesi sabah. Babasının ve ev sahibi Feridüddin Attar'ın bulunduğu mecliste bu rüyasını anlatıyor. Ben böyle böyle bir rüya gördüm. Rüyamda bir yaşlı zat bana 6 dallı bir gül hediye etti diyor. Bunu dinleyen ev sahibi Feridüddin Attar diyor ki bu rüya bu çocuğun ileride 6 ciltlik bir eser yazacağının alametidir. Malumunuz Mesnevi 6 cilttir.
Evet.
Ve kendi eserlerinden, Attar Hazretleri kendi eserlerinden Esrarname veya İlahiname isimli eserini o küçük Mevlana'ya hediye ediyor. Bu 6 ciltlik eserinizi yazıncaya kadar bizim bu eserimizden de istifade edersiniz diyerek. Nişabur'dan yola çıkıyorlar, Şam'a geliyorlar. Şam'da, pazarda babası önde, Mevlana arkada. Yürürlerken rivayete göre Muhyiddin İbn Arabi onları görüyor. Babası önde, çocuk olan Mevlana arkada. İbn Arabi diyor ki bir okyanus bir derenin arkasına takılmış gidiyor. Okyanus dediği Mevlana,
evet.
Henüz çocuk. Dere dediği babası. Yani babasından daha büyük bir zat olacağının işareti olarak. Sonra oradan işte Kayseri üzerinden Konya'ya gelip yerleşiyorlar. Anadolu Selçuklular dönemi. Orada önce ilim tahsil ediyor. Medrese ilimleri, İslami ilimler. Sonra tasavvuf yolunda babasından efendim eğitim alıyor. Babası aslında bir Kübrevi şeyhidir. Yani Necmettin Kübra'nın kurduğu tarikata Kübrevilik diyoruz. Necmettin Kübra'nın kabri Türkmenistan'da. Efendim bir Kübrevi şeyhi babasından istifade ediyor. İşte babasının halifeleri var, onlardan istifade ediyor falan derken hem bir medrese hocası oluyor hem de dergah şeyhi oluyor Mevlana. Talebeleri var, müritleri var. İkisini birlikte yürütüyor. O dönemde Konya'ya Şems-i Tebrizi geliyor. Meczup bir zat. Şems-i Tebrizi, meczubi ilahi. Mevlana ile tanışıyorlar. Mevlana ile bu tanışmaları esnasında Mevlana ondan çok etkileniyor. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Şems Mevlana'ya soruyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Sübhaneke ma arafnake hakka marifetik. Seni tesbih ederiz. Seni hakkıyla tanıyamadık ya Rabbi. Diyordu. Bayezid Bistami ise Sübhani ma azame şani. Kendimi tesbih ederim. Benim şanım necidir diyordu. Bu iki sözü nasıl açıklarsın? Deyince Mevlana bir rivayete göre bayılıyor. Bir rivayete göre diyor ki Peygamber Efendimizin istiyap haddi, yani algılama gücü, idraki, kalbi, zihni durumu o kadar geniş idi ki gelen feyzi ilahiden taşmazdı, daha yok mu derdi. Bayezid Bistami'nin ise kalbi durumu o kadar geniş değildi. Biraz füyuzat-ı ilahiye gelince taşı verdi, o küçük kap taşı verdi. Taşınca böyle cezbe haliyle böyle şeyler söyledi gibi izahları da var. Hulasa Şems-i Tebrizi ile Mevlana dost oluyorlar ve uzun günler manevi konularda sohbet ediyorlar.
Mevlana bu dönemde daha gençlik yıllarında değil mi hocam?
Aslında şeyhtir, yani hocadır. Babasından hilafeti vardır. Babasından şeyhliği vardır. Medrese hocasıdır. Yani tabii genç sayılır ama aynı zamanda çok da genç değil bu şekilde.
Eyvallah.
Efendim, o dönemde bu Şems-i Tebrizi ile uzun sohbetlere dalınca kendi ders halkasını, talebelerini biraz ihmal etmeye başlıyor. Talebeleri bu duruma üzülüyorlar. Nereden çıktı bu adam? Artık Mevlana bizimle yeterince ilgilenmiyor. İşte müritleri falan, talebeleri. Bizimle eskisi kadar sohbet etmiyor, hep bu adamla sohbet ediyor diye müritler dedikodu etmeye başlıyorlar. Kıskanıyorlar veya işte böyle konuşmalar başlıyor. Bunun üzerine Şems Konya'yı terk ediyor. Şems terk edince tabii Mevlana üzülüyor. Böyle matem elbiseleri giyiyor. Ve böyle kederli, tabii bir taraftan derslere devam etmeye çalışıyor ama kederli. O günlerde bir talebesi veya bir müridi Mevlana'ya geliyor, diyor ki Şems geri dönmüş. Şems Konya'ya geri gelmiş diyor. Mevlana üzerindeki cübbesini çıkarıp bu adama hediye ediyor. Diğer talebeler veya müritler diyorlar ki Mevlana'ya, efendim bu arkadaş yalan söylüyor. Şems gelmedi. Muziplik olsun diye böyle konuşuyor. Mevlana diyor ki biliyorum. Ama yalanı bile güzel. Zaten gerçek olsaydı canımı verirdim. Yalanına cübbemi verdim diyor.
O kadar bir muhabbet bağıyla bağlı.
Evet. Şimdi Akif Bey kardeşim, modern dünyada biz bu muhabbeti, bu dostluğu kaybettiğimiz için günümüzün kapitalist, menfaatçi, pragmatist insanları bu dostluğu anlayamıyor. Yani bu ilginç bir şey. Bizim Selçuk Eraydın Hoca vardı, rahmetli oldu.
Evet.
O vefat edince, efendim bir trafik kazasında vefat edince onun cenaze namazı kılındı Marmara İlahiyat'ın camisinde. Orada Emin Işık Hoca bir konuşma yaptı. Hiç unutmuyorum. Emin Işık Hoca dedi ki Selçuk benim ta dedi ortaokuldan arkadaşım. Yani İmam Hatip Lisesi o yıllardan. Sonra Yüksek İslam'da okumuşlar, işte oradan arkadaşı. İşte sonra beraber hoca olmuşlar Yüksek İslam Enstitüsü'nde, yani İstanbul Marmara İlahiyat'ta bugünkü ifadesiyle. Ve kadim bir dostlukları var. Belki 40 yıla dayanan dostlukları var. Ve dedi ki Emin Işık Hoca, ben zannederdim ki insan yaşlanır, işte hastalanır, ölür gider. Öyle değilmiş dedi. İnsan parça parça ölüyormuş dedi. Bir dostunuz ölünce sanki vücudunuzun bir parçası ölüyormuş gibi de dedi. Sonra bir dostunuz daha vefat ediyor, vücudunuzdan bir parça daha ölüyor. İşte anneniz babanız derken artık dünyada sevdiğiniz dostlarınız hemen hemen çoğu öbür tarafa intikal ediyor. Ve artık ben niye yaşıyorum bu dünyada demeye başlıyorsunuz. Çünkü sevdiklerinizin hepsi öbür tarafa gitmiş. Bir an önce ben de gitsem de sevdiklerime kavuşsam orada demeye başlıyor insan. Ve insan parça parça ölüyormuş dedi. Bu ilginç bir duygu hakikaten. Bu sevgi, dostluk da bir şair öyle demiş. mezarımı yol üstüne kazsınlar. Dost geçende belki bana can gelir. Bizim Bandırmalı Tatlıcı Ali amca bunu zaman zaman okurdu. Ve Selçuk Hoca'yı çok severdi. Selçuk Hoca vefat ettiği zaman kandil gecesiydi, bir Miraç kandilinde vaaza gidiyor. Vaazdan dönerken, evine gelirken trafik kazasında Selçuk Eraydın Hoca vefat ediyor. Bandırma'da Ali amca diyor ki o gece kulağıma bir ses geldi. Böyle gayipten. Selçuk şehit oldu diye. Bir tınlama. Allah Allah. Yani niye şehit olsun? Acaba hani Kandil'de böyle hayır hasanat yaptı, çok ibadet etti, şehitlerin manen derecesine yükseldi mi, bir sevap mı kazandı falan diye anlamadım diyor. Ama diyor kulağıma Selçuk şehit oldu diye bir ses geldi diyor. Aradan bir saat geçti diyor. İstanbul'dan kızı telefon açtı diyor Bandırma'ya, Ali amcaya. İşte trafik kazasında babamız vefat etti diye bildirdi diyor. Ve öyle derdi. Vücut Selçuk vefat edince diyordu Ali amca, sanki vücudumun yarısı ölmüş gibi oldu diyordu. Vücudumun yarısı ölmüş gibi oldu. İkinci yarısını tutan da Noter Latif Efendi'dir. Eğer o da giderse artık ben yaşayamam diyordu. Noter Latif Efendi vefat etti. 1,5-2 ay sonra Ali amca da vefat etti. Tatlıcı Ali abi.
Allah Allah.
Yani bu dostluk bugünün insanların anlayabileceği bir şey değil. Bugün ilişkiler maalesef hesap kitap ilişkileri olmuş. Yani bir insan size yaklaşıyorsa tabii iyi insanları tenzih ederiz ama bazılarında bakıyorsunuz hesap kitapla yaklaşıyor. Bizim İrfan Hoca'nın hasbi ve hesabi tabiri vardır. Daha önce belki söylemişizdir. İnsanlar iki türdür diyordu. Hasbi insanı hasbeten lillah. Allah için iş yapan, kesinlikle, Allah için dost olan. Onları bulmak lazım. İkinci grup hesabi insanlar. Yani hesapla. Konuşurken hesapla, arkadaş edinirken hesapla. Yani hep hesap. Evet, hatta bir arkadaşımız vardı. Konu değişiyor ama olsun. Bunlar da dinleyicilerimizin duymasına fayda var. Yıllar önce bir arkadaşımız işte edebiyat fakültesi bitirmiş, evlenme yaşı gelmiş. Dedik evlenmeyi düşünmüyor musun? Yani yaşın geldi geçiyor falan. Dedi ki olabilir dedi ama dedi bir tane şartım var. Çalışan bayan olması lazım dedi. Dedim sen aile mi kuracaksın, şirket mi kuracaksın? Yani eve para getirsin. Ya işte İstanbul pahalı dedi falan, bu asırda böyle tek maaşlı olmaz falan filan. Ve neticede evlendi. Dediği gibi bir bayan buldu. Çalışan bir bayan evlendi. Şimdi çalışan bir bayan diye aldınız. Yani para hesabıyla aldınız. Allah korusun. Birkaç sene sonra bir hastalık geldi veya bir trafik kazası oldu. Felç oldu. Çalışamaz oldu. Ne yapacaksınız? Sokağa mı atacaksınız? Bu zihniyet atar.
Evet.
Çünkü arada dostluk yok.
Muhabbet
yok. Aşk yok. Aşk ölmüş. Yani bugün yani aşık oldum diyor. 15 gün sonra bakıyoruz ayrıldım diyor. Aşık ayrılır mı? Yani Leyla Mecnun hikayesini biliyorsunuz. Mecnun Leyla'nın köyünün köpeğini görüyor. Gözlerini öpmeye başlıyor. Diyorlar ki bu adam Mecnun'du. İyice kafayı üşüttü. Köpeğin gözlerini öpüyor. Ama diyor bu gözler Leyla'yı gördü. Yani böyle saf saf aşk, saf dostluk yahut da saf muhabbet. Bunlar çok önemli. Cenab-ı Hak böyle dostlukları nasip eylesin.
Eyvallah.
Çünkü hakikaten farklı bir dönemde yaşıyoruz. İşte Mevlana ile Şems'in dostluğu, Mevlana ile Şems'in dostluğunu, muhabbetini günümüz insanının anlaması mümkün değil. Biz Orta Asya'da bir ülkeye gittik. Yani orada da bazı insanlar şaşırıyorlardı açık söylemek gerekirse. Yani Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeyi bırakıp da bu Kırgızistan'ın dağlarına niye geldiniz? 3 sene Kırgızistan'da İlahiyat Fakültesi var. Orada ders verdik. Yani anlam veremiyorlardı bazıları. Zahiri gözle bakarsanız, yani daha gelişmiş bir ülkeden, daha rahat bir ülkeden, işte soğuk, kışın soğuk, işte bazı imkanları Türkiye'den daha az olan bir ülkeye gitmemesi lazım bir insanın. Ama orada talebe yetişecek. İslam adına talep yetişecek. Yani veya işte buradan Türkiye'den insanlar oraya, bazı işte iş adamları o okulu destekler. Öğrencilerin yiyeceği, içeceği, giyeceği, işte okulun ısınması vesaire her şeyini Türkiye'den bir hayır sahibi karşılıyordu. Yani bunu insanlar, bazıları işte o Rusya'daki komünist sistemden geçmiş bir nesil olduğu için bazı insanlar buna anlam veremiyorlar. Yani bir insan her ay şu kadar para, yılda bir çuval para niye veriyor? Ya diyoruz, zekat diye bir şey var İslam'da. Zekat. Yani adam zengin, parasını zekatını verecek. Allah rızası var. Allah'ın emri zekat. Ayrıca onun ötesinde sadaka, hayır, ümmete hizmet falan diyorsun. Bazı insanlar yine bunu anlamakta zorlanıyorlardı. Şimdi kafalar değişince, yani komünist zihniyette hep maddiyat ön planda olduğu için hayır diyorsun, hizmet diyorsun, zekat diyorsun, ümmet diyorsun, birlik diyorsun, kardeşlik, akrabalık diyorsun. Bunlar çok şey ifade etmiyor. İşte aslında Batı, Avrupa'da öyle, Türkiye'de o yolda gidiyor maalesef. Yani onun için bu Mevlana'nın, Şems'in o dostlukları örnek olması lazım
bir
insanlara.
Bir de hocam, Mevlana ve Şems'in günümüzdeki yorumlamalara bakacak olursak, onların muhabbetlerini insanlar anlamadıkları gibi, özellikle de mesela kendini akademisyen olarak veyahut da işte yazar olarak ifade eden bazı şahıslar, onların kendi arasındaki dostluğu ve muhabbeti çok farklı şekilde de yorumlayıp tam tersi olumsuz şeyler de insanlara anlatabiliyorlar. Ve bu aslında insanların da o muhabbetin, bağının nasıl oluştuğunu anlamasının da bir önüne geçen bir set oluşturuyor.
Yani bugünkü insanlar kendi bilinçaltındaki problemleri işte aktarmaya çalışıyorlar aslında.
Evet.
Kendi iç dünyasını yansıtmaya çalışıyor. Evet, Allah ıslah etsin demek lazım. Ve Mevlana tabii sohbetlerine devam ediyor Konya'da. Bir gün bir talebesi bir sepet incir getiriyor. Bir sepet incir. Mevlana bakıyor. Bir tanesini alıyor. Bu incirin kılçığı var diyor. Tekrar bırakıyor, yemiyor. Getiren adam alıyor sepeti, gidiyor. Bir saat sonra tekrar yine başka bir sepet incirle geliyor. Mevlana alıyor. Bu incirin hiç kılçığı yok diyor. Kendisi yiyor ve oradaki meclistekilere ikram edilmesini istiyor. Herkes birer tane, ikişer tane incir yiyorlar. Tabii oradaki meclistekiler bunu anlayamıyor. Nedir bunun hikmeti? Sohbet bitiyor. Dağılırken bazı dervişler o incir getiren kişinin peşine takılıyorlar. Soruyorlar, nedir bunun hikmeti? İlk getirdiğin sepetten Hazreti Mevlana yemedi, kılçığı var dedi. İkinci sepetten yedi ve ikram etti. Adam diyor ki, ben sohbete geliyordum dergaha. Yolda bir dostumun, bir arkadaşımın bahçesinde bağı vardı. Dedim şuradan bir sepet arkadaşımdan incir alayım. Dergahta ikram edeyim. Fakat o anda arkadaşım bahçesinde yoktu. Ben de nasıl yabancı değil, tanıdığım arkadaş. Yarın öbür gün görürüm. Paraysa parasını veririm. Helallikse helalliğini alırım. Niyetiyle yabancı değil diye bir sepet topladım incir. Dergaha getirdim. Ama henüz daha helallik alınmamış ya veya parası ödenmemiş. Hazreti Mevlana o sepetteki incirleri yemedi. Bunun kılçığı var dedi. Kılçık balıkta olur. Sonra gittim tekrar. Bu sefer arkadaşım bağına gelmişti. İşte ona helallik aldım veya ücretini ödedim neyse. Tekrar dergaha incir getirdim. Bu sefer Hazreti Mevlana bu incirin kılçığı yok dedi. Kendisi de yedi. Başkalarına da ikram etti diyor. Mevlana'ya aşk nedir diye sormuşlar. Ben ol ki bilesin demiş. Yani aşk, Allah sevgisi, peygamber sevgisi tarif edilmez. Ancak Mevlana gibi aşık olursa bir insan, o zaman anlayabilir. Hazreti Mevlana Konya'da Kuyumcular Çarşısı'nda gezerken, eskiden malumunuz kuyumcular küçük çekiçlerle altın, gümüşle, gümüşe vurarak tık tık tak tak tak diye vurarak şekillendirirlermiş.
Evet.
Yani şimdi herhalde makine usulü yapılıyor daha ziyade. Biz o işlemi görmüyoruz. Sarrafların gidip hemen hazır alıyoruz. Fakat altın, küpe, bilezik, bunları neticede şekillendiren ustaları var. Veya bugün belki makineleri var. Eskiden küçük çekişlerle vura vura tak tak tak diye bunlar şekillendirilirmiş, altınlar. Onun için sarraflar, kuyumcular çarşısında böyle takırtılar olurmuş. İşte Mevlana o çarşıdan geçerken o çekişlerin tak tak sesini hak, hak diye duyuyor. Hak Teala, Allah'ın ismi. Vecde geliyor, başlıyor sema etmeye, dönmeye. İşte gerçek sema budur zaten. Yani güzel bir Kur'an-ı Kerim sesi dinlersiniz. Güzel bir ilahi dinlersiniz. veya okuduğunuz bir şeyden etkilenirsiniz. Yerinize duramaz, coşkunluktan dolayı heyecandan, vecdden zıplarsınız, başlarsınız dönmeye. Ve kendiliğinden olur. Doğaçlama diyorlar ya, doğaçlama olur sema. Gerçek sema. Yoksa işte falan gün, falan saatte toplanalım da dönelim, o dönme olur. Vecde gelmeden. Ama o da ne olur? İşte eğer hakiki, gerçek, yani geleneğe uygunsa, işte geleneğe uygun bir musiki ise, dönenler de Allah rızası için ve bir zikir niyetiyle, ki gerçekte semazen kendi etrafında her dönüşünde içinden kalben bir defa Allah der. Gerçek semazenlerden bahsediyorum. Kendi etrafında 100 defa dönmüşse 100 defa, 1000 defa dönmüşse kalben 1000 defa Allah diyecek. Yani sema bir sessiz zikir meclisidir. Ama kalbi olarak yaptığı için, ağız kapalı olduğu için insanlar o kısmını duymuyorlar. Sadece görsel kısmına bakıyorlar. İşte adamın birisi giymiş beyaz bir entari dönüyor. Öyle bakıyorlar olaya. Değil. Sema, en hakiki sema doğaçlama olur, kendiliğinden olur. Efendim belli bir günde, belli bir saatte değildir. O bir vecdin, coşmanın sonucunda olur ve bir sessiz zikirdir.
Belki hocam ilerleyen programlarda da bu tür bir konuya girebiliriz ama çokça sorulduğu için aklıma geldi. Bu sema ile alakalı günümüzde malum biliyorsunuz düğünlerde olsun, yemek organizasyonlarında olsun, farklı yerlerde, maalesef, bazen konserlerin sonunda bile vesaire.
Hani, kebapçı açılışında.
Yani dükkan açılışlarında vesaire, işte şirket açılışlarında.
Bunlar sema değil, bunlar gösteri.
Gösteri.
Evet, bunlar gösteridir. Onlar da artisttir. Ama gerçek bir mevlevi, gerçek bir semazen, gerçek bir mevlevi dervişi böyle kebapçı açılışında para hatırına dönmez.
Eyvallah.
Çünkü sema bir zikirdir. Zikirin mekanı olur. Kendi doğal mekanında olur. Gösteri için olmaz, millet görsün diye olmaz, para için hiç olmaz. Eyvallah. Ama bugün maalesef bakıyoruz, bilmem işte kebapçı açılışında 2 tane semazen çağırıyorlar. Yanında da müzik koyuyorlar şeyden. O müzikte yeşil pop. Yani Mevlevi semazen dönerken klasik Mevlevi ayinleri musiki olarak icra edilmesi lazım. Yani maalesef bugün semanın da böyle istismar edildiğini görüyoruz. Aslında UNESCO dünya kültür varlıklarını koruma şeyine, listesine almış semayı ama bir yaptırımı yok. Yani kebapçıyı bırakın, meyhane açılışında kebap çağırsanız dönecek birilerini bulursunuz. O sema değil, o dönmedir işte.
Eyvallah.
Gerçek sema o değil işte. Gerçek sema Mevlana'nınki. Şu akşam toplanalım, şöyle dönelim demiyor. Kuyumcular çarşısında o an vecde gelip de dönüyor. Ha, daha sonra Mevlevi dergahlarında bu belli periyoda bağlanmış. İşte pazartesi akşamları veya şu gün, şu akşam işte semazenler gelir, işte sazendeler gelir. Yani musiki heyeti, mutriban heyeti. O da eğer ihlaslı olarak, yani gösteri olsun değil de ihlaslı olarak yapılıyorsa bir geleneğin devamı olarak o da hoş görülebilir. Ama buyurduğunuz gibi öyle kebapçı açılışlarında, sünnet düğünlerinde milleti, çocukları eğlendirmek için sema olmaz. Şimdi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, tabii Mesnevisi en meşhur eseri, onun haricinde Divan-ı Kebir diye bir eseri daha var. Eserleri hep Farsçadır yazmıştır. Farsça olarak yazılmış. Daha sonra Türkçe'ye tercüme edilmiş. Hele Mesnevi birçok dünya diline tercüme edilmiştir. Efendim, Bişnev diye başlar Mevlana'nın Mesnevisi. Dinle. Kur'an-ı Kerim ikra, oku diye başlıyor. Mevlana da Bişnev diye başlıyor. Neyi dinleyecek? Önce Kur'an'ı dinleyecek. Sonra sohbet dinleyecek. Yani eskiden okuma yazma oranı şimdiki kadar yüksek değildi. Okuma yazma bilmiyorsa insanlar, hiç değilse bilenleri dinleyecek. Ehli dil, kalp ehli, gönül ehli, alimleri, arifleri dinleyecek. Okumayı biliyorsa okuyacak. Bişne vezney çün hikayet mi konet, ez cüdayi ha şikayet mi konet diye başlıyor. Dinle neyden, duy neler söyler sana, derdi vardır ayrılıklardan yana. Nedir bu ayrılık? Aslında burada ne ile kastedilen insanı kamil, veya ruh. İnsan ruhu öteki dünyadan bu dünyaya gelmiştir. Yani Cenab-ı Hak bütün ruhları ezelde yaratıyor. Belli bir tarihte diyelim, ezel demeyeyim de belli bir tarihte yaratıyor. Ve onlara elestü bir rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. Kalu dediler ki bela evet. Ve bütün ruhlar orada bekleşiyor. Öteki dünyada. Ruhlar aleminde. Sonra o ruh dünyada hangi kişinin ruhuysa, hangi bedenle birlikte yaşayacaksa o bir bebek olarak ana rahmine düştükten 40 gün sonra başka bir hadise göre 3. 40 günün sonunda, yani 120 günün sonunda melek gelir, ruhlar aleminden onun ruhunu alır, bu ana rahmindeki bebeğe onu verir, üfler. Zaten daha önce nefs vardı. Çünkü o zigot büyüyordu. Hatta kıpırdıyor belli bir süre sonra. Ama 40 günün sonunda veya 120 günün sonunda insani ruh gelir, üzerine eklemlenir. Sonra 9 ay küsur sonra bir bebek olarak dünyaya gelir. Bazıları bir sene yaşar. Bazıları 10 sene, 20 sene. Bazıları 70-80 sene. Neticede ömrü sınırlı. Sonra ruh tekrar öteki dünyaya göçer. Beden toprağa gömülür. İşte ruh öteki boyuttan, ırklar aleminden gelmiş idi. Bu dünyada bu ten kafesinde hapis halinde ve asıl vatanından ayrılmış durumda. Asıl vatanı öteki dünyaydı. Oradan geldi. Bu dünyada gurbette. Fakat biz nereden geldiğimizi, ruhumuzun nereden geldiğini unuttuğumuz için asıl vatanımız bu dünya zannediyoruz.
Evet.
Hayır, ruhun asıl vatanı öteki dünyadır. Ve asıl vatanını özler. O kıvama, o seviyeye, o idrake ulaşmış ise asıl vatanını özler. Asıl vatanına ulaşmak ise çünkü Cenab-ı Hak ile mülakatı daha rahattır orada. Bu dünyada üşümek var, terlemek var, acıkmak var. İşte şu var, bu var. Vize var, final var. Bir sürü sıkıntılar var. Öbür dünyada bunlar yok. Ruh daha rahat. Velhasıl ney sembolizmiyle burada insan, olgun insandan aslında bahsediliyor veya ruhun feryadından bahsediliyor. Ney nedir? Ney dediğimiz flüt aslında sazdır. Nerede olur saz? Dere kenarında olur. İşte köylerde dere kenarında. Gidiyorlar köydeki dere kenarından bir saz kesiyorlar. Şehre getiriyorlar. Ne oldu? O saz asıl vatanından uzak kaldı. Şehirde içini boşaltıyorlar. Üzerine delik deliyorlar, kızartıyorlar, üflüyorlar. Ney oluyor? Ney diyor ki ben asıl vatanımdan uzak kaldım. İşte kastedilen insan ruhu. İnsan ruhu aslında ruhlar aleminden bu dünyaya gelmişti. Onu bu şekilde ney sembolizmiyle anlatıyor. Sonra yine aynı Mesnevi'nin baş kısmında, baş tarafında Hazreti Mevlana herkesi ezzanlı hot şot yarimen vezderunimen necust esrarimen diyor. Herkes kendi zannıyla benim dostum oldu. Fakat benim içimdeki sırları kimse aramadı diyor. Bugün de bakıyoruz. Bazıları diyor ki Mevlana hümanisttir. Bazıları diyor ki Mevlana feministtir. Bazıları diyor ki Mevlana dinler üstüdür. Herkes kafasına göre bir Mevlana üretiyor. Halbuki Mevlana men bende-i Kur'anem eğer can darem, ben yaşadığım sürece Kur'an'ın kölesiyim. Men haki rehi Muhammed muhtarem, ben seçilmiş Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının tozuyum diyor. Dolayısıyla bunu farklı efendim izah etme, farklı yerlere çekmenin hiç gereği yok. Mevlana'yı bir bütün olarak eserlerini okumak, öyle anlamak lazım.
Bu da aslında bir çelişki değil mi hocam? Yani Mevlana'nın böyle rubailerinde geçiyor bildiğim kadarıyla o en son okuduğumuz. Yani buna rağmen özellikle Mevlana mesela şu an bildiğim kadarıyla dünyada en çok satan kitap, yani bestseller olarak zikredilen Mesnevi. Ve bu Mesnevi üzerinden de birçok edebiyat üretiliyor. Yani farklı cenahlardan birçok insan. Yani bu sadece ilahiyat akademisinde değil, edebiyatta, farklı alanlarda vesaire. Ama bakıyorsunuz hani Mevlana'nın hiç kastetmediği, söylemediği şeyi aşk edebiyatı adına farklı şekillerde insanlar üretebiliyor.
Yani herkes işte kendi zihninde bir Mevlana üretebiliyor. Mevlana bunu asırlarca önce söylemiş kendisi. Evet. 7,5 asır önce. Söylemiş, herkesi ezzanlı hot shot yarimen. Herkes kendi zannıyla, kendi düşüncesine göre benim dostum oldu diyor. Başka ne diyor Mevlana? Bend begusel, bağış azat, ey püser. Kelepçeni kır, özgür ol, azad ol, ey oğul. Çend başi, bendisimu bendizer. Ne vakte kadar altına ve gümüşe köle olacaksın, tutsak olacaksın diyor. Yani 7,5-8 asır önce yaşamış bir insan. Vefatı Hicri 672, miladi 1273. O gün için söylediği şeyler bugün için geçerli, yarın için geçerli olacak. Yok mu bugün altına, gümüşe, paraya, pula köle olan, tutsak olan, bütün dünyası para kazanmak olan insan yok mu? Var. İşte öyle diyor Hazreti Mevlana. Bend begusel, bağını, kelepçeni kır. Bağış azat, azat ol, özgür ol. Ey püser, ey oğul. Eski Farisi de Afgan lehçesinde püserdir. Bugün modern Farsçada peser veya piser diyorlar. Çend başi bendisimu bendizer. Ne vakte kadar gümüşün ve altının tutsağı olacaksın. Yani bunlar hepsi gerçekten üzerine düşünülürse çok manidar ifadeler. Yine Mevlana bakın ne diyor. Ey zihubiyi beharan lep gezan, bengeran serdi ve zerdiyi hazan. Ey baharların, ilk baharların güzelliğinden dolayı hayran kalıp da dudağını ısıran kişi. Bengeran serdi ve zerdiyi hazan. Sonbaharın soğukluğuna ve sararmışlığına da bak. Hep ilkbahara bakıp da aa ne güzelmiş ilkbahar deyip aldanma. Her ilkbaharın bir de sonbaharı vardır. Her gençliğin bir de yaşlılığı vardır. Gerteni simin tenan kerdet şikar, badi piri bin teni çün penbezar. Eğer gümüş tenlilerin teni, yani beyaz tenli güzel kızlar seni eğer senin kalbini avladıysa, seni kendilerine hayran ettiyse, badi piri yaşlandıktan sonra o kadınların bin gör teni çün penbezar. Pamuk tarlasına dönmüş olan saçlarının pembezar, pamuk tarlası gibi o, hani saçlar beyazlayınca öyle oluyor ya, olacağını da gör, onu da düşün diyor. Evet, şu anda o kişiyi zahiri güzelliğinden dolayı çok beğeniyorsun ama yaşlanınca yüzü buruşacak. Şu an siyah olan saçları o zaman bembeyaz pamuk tarlası gibi olacak. Onu da düşün diyor. Yani hep gençliğe bakma, yaşlı da olabilir. İlkbahara bakma, sonbaharı da düşün. Veya buna benzer mesela devamında bir çocuk diyor Hazreti Mevlana. Ufak çocuk herkes sever. Aa ne güzelmiş falan derler.
Evet.
Değil mi? 5 yaşında, 6 yaşında çocuk herkes sever. Sonra yaşlanınca beli bükülür, yürüyemez hale gelir efendim. O zaman moruk oldu derler, değil mi? Yaşlandı, moruk oldu. Kimse yüze bakmak istemez. Kendi çocukları bile acaba bir huzur yurdu, bakım evi bulsak da babamızı oraya postalasak, kendi çocuklara bile. Yani her gençliğin bir yaşlılığı var. Yine Mevlana diyor ki bu şiirin devamında, güzel yemekler, meyveler görürsünüz, hayran kalırsınız. Ama onları yedikten sonra, bir süre sonra gidersiniz, tuvalete onları boşaltırsınız. Hani nerede o nefis yemekler, güzel yemekler, hani o meyveler nereye gittiler? Yani insan tefekküre sevk ediyor. Biz hep zahiri, dünyanın zahiri güzelliğe takılıyoruz, maddiyatına. Ama arkasını, istikbalini, gerçek yüzünü, geleceği bazen unutuyoruz. İşte Mevlana bu eserlerle bizi dünya denen gerçeği, dünya denen şeyin gerçek yüzünü bize böyle hatırlatmaya çalışıyor. Yine Mevlana şöyle diyor, çiz dünya ez huda gafil buden, ni kumaşu nukravu ferzen duzen. Dünya nedir diye soruyor. Yine kendisi cevap veriyor. Ez huda gafil buden. Allah'tan gafil olmaktır. Ni kumaşu nukravu ferzen duzen. Elbise değildir. Para değildir. Çoluk çocuk değildir. Kadın değildir. Ama bu maddeler, saydıklarımız eğer bizi Allah'tan gafil etmeye başlıyor ise o zaman dünya ve dünyalık adını alıyor. O zaman kötü oluyor. Yoksa elbise giymek zorundayız. Bak kış geliyor değil mi? Soğuktan üşümemek için elbise giymemiz lazım. Hacca gitmek için, hayır hasenat yapmak için para lazım. Bu da iyi bir şey. Çoluk çocuk ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor Peygamber Efendimiz. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi bunlar da iyi bir şey. Ama benim ne kadar güzel elbisem var. Ali'de, Veli'de bunlardan yok. Benim ne kadar çok param var. veya ne kadar işte çoluk çocuğum kalabalık, aşiretim güçlü gibi, bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırmaya, Allah'ı unutturmaya başlamış ise o zaman kötü. Eğer unutturmuyorsa o zaman kötü değil. Kötü derken dünya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de genelde psikolojik bir ifadedir. Arz ifadesi vardır. Allah'ın arzı geniştir, üzerine tarım yaparsınız gibi. Kur'an-ı Kerim'de arz kelimesi daima olumlu anlamda geçer. Ama dünya kelimesi Kur'an-ı Kerim'de genellikle olumsuz anlamda geçer. Çünkü dünya psikolojik bir şeydir. Yani toprağın var, ekiyorsun, üretiyorsun, çalışıyorsun, bu güzel bir şey. Ama benim ne kadar çok buğdayım, arpam var diye kibirlenmeye başlarsak o dünya adını alıyor artık.
Evet.
Yoksa önceki arzdır. Mevlevilikte bin bir günlük bir eğitim hayatı var. Buna çile diyorlar. Ama klasik anlamda çile değil bu. Yani bir tamamen inziva hayat değil. Bin bir günlük bir hizmet hayatı. Yani çarşıya gidip oradan dergaha yiyecek getirme. Çarşıya gidip oradan dergaha odun getirme. Dergahı silip süpürme gibi hizmetler de buna dahildir. Bu bin bir gün içerisine. Onu bitirenlere mevlevilikte dede diyorlar. İsterse yaş 20 olsun.
Bin bir gün çileyi bitirene.
Bitirene dede diyorlar. Bitirmeden bırakanlara çile kırgını diyorlar. Çileyi kırmış, bırakmış gibi. Ve mevlevilikte işte bir tür pilav pişirme ve ikram etme geleneği vardır. Havuçlu, etli pilav. Efendim buna da lokma adı veriyorlar. Belli günlerde belli özel kazanlarla pişirilmiş. Ve sema öğrenmek tabii lazım. Sema mevlevilikte tabii herkesin için şart değil ama semazen olmak isteyen kişiler bunun eğitimini alırlar. Çünkü bir noktada sabit bir yerde dönmek lazım. Eğer dönerken başınız dönerde sağa sola savrulursanız yanındakilere çarparsınız. Çarpmamak için sol ayağınız sabit, sağ ayağı hareket ederek kendi etrafında sağa sola savrulmadan sabit bir noktada dönmeyi öğrenmek için böyle bir çark tahtası diyorlar mevlevilikte. Yuvarlak bir tahta, ortasında bir böyle çivi gibi bir şey. O çivi gibi tahtanın ortasındaki çiviye sol ayak baş parmağı ve yanındaki ayağının arasına o çiviyi kıstırıyor. Sol ayağını ve sol ayağı sabit kalıyor orada. Sağ ayağıyla dengede dönmeyi öğreniyor. Fakat bir süre böyle devam ede ede sol ayak baş parmağıyla onun yanındaki parmağın arasındaki o ince deri sıyrılmaya başlıyor. Yara oluyor. Mikrop kapmasın diye oraya tuz ekerlermiş. O çivinin olduğu kısma. Tuz da yakıyor tabii. Onun için halk arasında ona çivili tahta derlermiş. Sema izlemek hoştur. Ama öğrenmek zordur. Hele hele çivili tahtaya geldi mi herkes kaçacak deli kararmış. Sonra saatlerce kolu böyle havada tutmak zor bir şey. Yani isterseniz bir deneyin. 5 dakika durur. 6. dakikada kollarınız böyle düşmeye başlar. Onun için semazenler genelde halter çalışırmış. Yani kolları güçlü olsun da semada kolları düşmesin diye. Tabii bunun zahiri kısmı bunlar. Hakikatte sema bir zikir. Sessiz bir zikirdir. Ve doğaçlama kendiliğinden olması esastır.
Kıymetli hocam, dilerseniz yani programımız, çünkü bugün programımızın da sonuna geliyoruz. Dilerseniz mevlevilik konusuna ileriki programımızda da devam edebiliriz. Çünkü bu Mevlana'nın hayatı, mevlevilik tarikatı halk nazarında da, belki dinleyicilerimiz nazarında da gerçekten de hem ilgi çeken bir konu, hem de birçok belki burada sorular var. Günümüze bakan bir tarafı var çünkü Mevlana'nın hayatının. İşte evet. Geçtiğimiz sene 17 Aralık yine bir Şebaruz kutlamaları oldu. Mevlana'nın ölüm gecesi olarak nitelendirdiği o Şebaruz. Yani bunlar üzerine isterseniz önümüzdeki programda evet, da konuşarak devam edebiliriz.
Daha konuşacağımız tarikatlar var. Mesela evet. Bedeviye, Desukiye gibi. Önümüzdeki haftalar onlardan bahsederiz ama zaman zaman sohbetimiz arasında gene Mevlana'dan, Mevlevi'den zaten bahsediyoruz. Gene inşallah bahsederiz. Sadece şunla bitirebiliriz bugünkü programımızı. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisi'nin birçok batı dillerine, dünya dillerine tercümeleri vardır. Bu tercümeleri Mesnevi'yi okuyarak İslam'a koşan, Müslüman olan birçok insan vardır.
Evet.
Kendimize sormamız lazım. Ben şu ana kadar bir kişiyi Müslüman edebildim mi? Ama Mevlana 8 asır önce yaşamış, Mesnevi'yi yazmış. Bugün hala o eseriyle insanları Müslüman etmeye devam ediyor.
Eyvallah.
Bu da onun büyüklüğünün bir göstergesi.
Eyvallah hocam. Kıymetli hocam, verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programında bugün sonuna geldik. Dinleyenlerimiz geçmiş programlarımıza erkamradyo.com adresinden program arşivinden ulaşabilirler. İnşallah ileriki programlarda buluşmak dileğiyle gününüz hayır olsun efendim.